Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Bir Alim Bir Eser programımızın yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Erkam Radyomuzda Bir Alim Bir Eser programlarımızı efendim bir süredir devam ettiriyoruz ve huzurlarınıza muhtelif eserlerle geliyoruz. Bu eserlerin detaylarında birlikte dolaşmaya gayret ediyoruz. Dilimizin döndüğünce ifade edebildiğimiz kadarıyla bazı hususların altını çizmeye, bazı hususları şöyle açmaya, açar gibi efendim bir gayrette bulunmaya çabalıyoruz ve böylece yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Efendim en son başladığımız eser Rutbetül Hayat namıyla maruf, hayat nedir diye tercüme edilmiş. Ahmet Yesevi'nin hocası Hace Yusuf-i Hemedani Hazretlerine ait, bana göre cismi küçük, etkileri, yankıları, derinliği olağanüstü bir eserle başlangıcı yapmıştık. Ve efendim bazı hususları özellikle paylaşmıştık. Onlar neydi? Hacı Yusuf Hemedani Hazretlerinin özellikle talebelerinin ağzından ahvali, şahsiyatı, tercihleri, tavırları, günlük yaşayışı, ondan sonra ameli tutumu, bunlar üzerinde bazı vurgular yapmıştık. Bunun da çok önemli olduğunu söylemiştik. Sırf nazariyatla, sadece teoriyle bu iş olmaz. Sadece bilgi yığarak, bilgi elde ederek, malumat furuşluk yaparak, efendim ansiklopedik malumat elde ederek yol alınmaz. Bu hatta zamanla bazı emraza, yani marazlara, hastalıklara da yol açabilir. Efendim amelsiz bilgi, yani hale dönüşmeden sadece bilginin bilgi için temin edilmesi bir kısım emraz-ı kalbiyeyi tetikler, harekete geçirir diye büyükler söylemişlerdir. Burada da bir sır vardır bence, bunun üzerine düşünülmelidir. Yani öylesine harca alem söylenmiş bir söz değildir kanaatimce. Evet, dolayısıyla sadece nazari gitmek doğru değil. Ameli hususları, nazariyatın, teorinin, bilginin hayata nasıl yansıdığını ve bunu temsil eden insanlarda bilhassa nasıl göründüğünü örnek almak bakımından, bir üsve temini bakımından ne yapmamız lazım, bilmemiz lazım diye söyledik. Ve özellikle bir talebesinin ilk kısımda kaleme aldığı notlar, ondan sonra Hazreti tanıtan, onun tavırlarının arkasında yatan sebepleri anlamamıza ipucu sunan, karineler, alametler sunan bazı tahlilleri bizim için çok önemliydi. Efendim, hatta demiştik ki birkaç hususu şöyle hatırlayarak yolumuza devam edelim. Efendim, Hacı Yusuf-ı Hemedani Hazretleri, kimden daha çok cefa ve eziyet görmüşse ona daha iyi davranırdı. Onu kazanmaya çalışırdı. Yemeğini kendi pişirir, elbisesini kendi yıkar ve eğer elbise yırtılırsa kendisi yamardı. Kendi işini kendisi yapmak prensibini efendim yerine getirirdi. Bu prensibe riayet ederdi. Sahabe ahlakında da, peygamber ahlakında da böyle bir damar vardır biliyorsunuz. Hep başkalarına iş gördürmek, başkaları üzerinden asalak yaşamak değil, bizzat kendi işini kendisi de yapabilmek şeklinde tezahür eden bir durum demiştik. Pazarda pişen yiyecekler de yemezdi. Bunun da manen sakıncalı olduğuna dair bazı tahliller yapmıştım. Bunu tabii görünür yerlerde ulu orta yemek yemek, başkalarının yiyemediği durumlarda ben yiyorum dercesine adeta insanların efendim iştahını kabartacak şekilde, gıpta damarını tahrik edecek şekilde birilerinin huzurunda yemek yemenin edebe, adaba aykırı olduğunu düşünürler bazı büyükler. Onlardan biri de Hacı Yusuf-u Hemedani Hazretleridir dedik. Efendim bazı noktaları vurgulamıştık yine. Ölümü, kıyameti, can vermeyi, kabir sualini, tekrar dirilmeyi, amel kitabını okumayı, amellerin tartılma yerini, mizan meselesini, Sırat Köprüsü'nden geçmeyi çok hatırlar ve ağlardı. kalbi hüşyar idi, ağlardı. Yani gözyaşıyla sakalını efendim ıslatırdı. Bu çok önemlidir. Kalbin yumuşamasının ve yumuşaklığının alametlerinden biridir. Ağlayamıyorsanız dahi ağlar gibi yapınız. Kur'an okunurken ağlayamıyorsanız dahi ağlar gibi yapınız. Neden? Ağlamaya alışmak lazım. Daha önceden arz etmiştim. Dünya toplumlarını iki kısımda tasnif etmek mümkündür. Bunlardan birincisi ağlayabilen toplumlar, ikincisi ağlayamayan, kalbi katılaşmış, duyguları donmuş toplumlar diye tasnif edebilirsiniz demiştik efendim. Ve bu tahlillerimizi sizinle paylaşmıştık. Şimdi namazdan sonra Yasin-i Şerif okur ve bunu hiç terk etmezdi. Efendim, bakır, gümüş ve altın kaplardan abdest ve gusül almazdı. Evet, bakır, gümüş ve altın. Bakırın tabii sıhhi nedenleri olabilir ama gümüş ve altın özellikle lüks, israf, gösteriş bakımından önemlidir. Ve lüksün, gösterişin, israfın olduğu yerlerde, hoyratlığın olduğu yerlerde abdest almazdı. Bakın duruş net. Şimdi bakıyorsunuz efendim, bazı mütedeyyin olduğunu iddia eden insanlar, kisvesiyle, görünüşüyle böyle duran insanlar dahi öyle evler, öyle lavabolar yapıyorlar ki akıllara zarar, akıllara ziyan. Efendim yok banyonun kurnası, işte lavabonun kurnası altından, yok klozet gümüşten, efendim onun şunu bundan, bunu şundan, şu kadar para verildi İtalya'dan getirtildi. Ondan sonra küvetimiz bundan, fayansımız şundan. Bu kadar lüks, bu kadar israf hiçbir şekilde izah edilemez. Bu bir Müslüman ahlakı, bu bir mümin ahlakı değildir. Hele irfan ahlakı hiç değildir. Yani bu sahada efendim manevi anlamda yol alan zatların hayatlarına baktığımızda lükse, israfa, gösterişe kesinlikle set çizmişlerdir ve yiyiniz içiniz ama israf etmeyiniz ayeti kerimesini efendim sürekli hatırlamışlardır, hatırda tutmuşlardır. Evet, bakır, gümüş, altın kaplardan abdest ve gusül almazdı. Kalpazan, kurnaz, fasık, kibirli, kötü sözlü, ağzından böyle lağım akıyor. Sürekli hakaret, küfür, olumsuz sözler, negatiflik, ondan sonra hilekar, zalim, halkı ve ana babasını inciten, halkı aşağılıyor, ana babasına karşı kaba, kavgacı, böyle rekabetçi, bid'atçı, kötü davranışlı, binamaz, boş konuşan, dalkavuk, sahtekar, faiz yiyen, yalan söyleyen, obur, önüne geleni öğütüyor değirmen gibi. Efendim, pazardan menfaat temin eden, yani böyle ne derler ona, hani simsar, kalpazan, madrabaz, ne derseniz deyin, hile, keskin dilli, ağzına geleni hiç esirgemeden söylüyor. Yani kılıç gibi sözleri kesiyor. Ve kurnazlıkla haklıyı haksız konumuna düşüren, laf oyunlarıyla, demagojiyle haklıyı haksız durumuna düşüren kurnaz, zekasını kurnazlık yönünde kullanan insanlara karşı ne yapıyor? Kendisini halk içinde mümin, zahit, dindar, sünnete bağlı, derviş, alim, takva ehli, abid, iyiliği emredip kötülükten men eden bir insan gibi gösteren, dünyevi gayelerle kendisini halk içinde iyi ve zahiren şeriata bağlı bir insan gibi takdim eden kişilere sohbetlerinde tövbe etmeyi tavsiye eder. Bunu hisseder, görür, fark eder, tövbeye davet eder. Eğer kabul etmezlerse onları düşman beller ve meclislerinden kovardı. Meclisten uzaklaştırma da yok, kovardı. Evet. Kuru ekmek yer aziz dostlar ve konuşurken ben demezdi. Biliyorsunuz ben bir izafettir. Ama bu izafeti asıl gibi telakki eden insanlar vardır. Her sözünde ben, her sözünde ben, her şeyde ben, her yerde ben, her girişte, her çıkışta ben. Bu makbul bir şey değildir. Eskiden ben diyenleri kovalarlardı efendim. Ama bugün bir bakıyorsunuz ki bir ben imparatorluğu var. Bu ben imparatorluğunun sahte imparatorları var. Bir ben nesli var. Her şeye ben diyen ve benden öteye geçemeyen bir insan tipi var. Bu insanlarla efendim ne yapılabilir, nasıl bir yolculuk yapılabilir, nereye davet edilebilir, oturup uzun uzun düşünmek lazım. En azından kendimizin ben demememiz lazım. Ben derken dahi içimizden bunun bir sadece izafet olduğunu mecburen efendim ifade ettiğimizi söylememiz lazım. Bunları buraya kim getirdi? Ben. Burada kullanmamız gerekiyor. Bu anlamda söylemiyorum, günlük kullanım anlamında, ama yani bunları ben yaptım, bunun sahibi benim, bu benden çıktı, elbette ben falan gibi egoyu şımartan, nefsi azdıran ben izafetine dikkat etmek lazımdır demeyi isterim. Az önceki kısımlarda bazı şeyleri vurgulayacaktım, onu es geçmeyelim. Efendim, muhatap olduğunuz insanların karakterine, kişiliğine, tercihlerine, duruşuna dikkat etmeniz lazım. Çünkü onlar size sirayet eder. Daha evvel de arz ettim. İnsan huy hırsızıdır, çalar ve insandan insana sirayet vardır, sıçrama vardır. Dolayısıyla bakın, karşısındaki insanlar az önceki menfi sıfatları, saydığım menfi sıfatları üzerinde taşıyorlarsa bunları tövbeye davet ederdi. Bakar ki muannit, yani inat ediyor, ayak diriyor ve asla bu haline ne vazgeçmeye çalışmıyor, onları kovalardı. Niye? Kovalamazsan sana zararı var. Onlardan uzak duracaksın. Ya uzaklaştıracaksın ya uzak duracaksın. Evet, çünkü insanın insana tesiri vardır, etkisi vardır, halinin geçmesi vardır. Evet, kuru ekmek yer ve konuşurken ben demezdi, eğer ihtiyacı olursa biçare derdi. Yani kendisine yönelik biçare derdi. Hiç kimseye köpek, domuz, bedbaht, lanet olsun, nasipsiz gibi sözler söylemezdi. Ağzınızdan çıkan kelimelerin melekleri vardır. Yaratılan mahlukatı vardır. Ağzınızdan çıkan kelimeleri o yüzden düzenli, dikkatli kullanmanız lazım. Bugün insanlar çok sıradan, çok rahat bazı şeyleri kullanabiliyorlar. Kahretsin diyor mesela. Bu bir dublaj dilidir biliyorsunuz. Yani bize Hollywood kültüründen geçmiştir. Ya böyle bir şey deme. Bu yaratılışa itiraz anlamına gelebilir. Niye kahretsin yani? Kahredeceği şey şeytan ve şeytanla ilgili işlerdir. Onun dışındakilere kahretsin deme lüksümüz yoktur. Ondan sonra sözlerimize dikkat etmemiz lazım. Ağzımızdan çıkanları itinalı seçmemiz lazım. Ne soğuk ne sıcak demezdi. Hamama gitmezdi. Evet. Ulu orta birilerinin yanında yıkanmazdı. Çünkü vücudun da mahremiyeti vardır. Efendim, mahremiyet sadece kadın için geçerli değildir. Erkek için de geçerlidir. Erkeğin de tesettürü vardır. Arkadaşlar, dostlar. Erkeğin tesettürü bugün anlaşılmayan ve ihmal edilen bir husustur. Erkek ulu orta böyle ayı balığı gibi dolaşabilir. Her tarafta dangıl dungul efendim hareket edebilir. Tesettüre riayet edilmez. Böyle bir şey yok. Tesettürü sadece bir cinse hamletmek ve hasretmek büyük bir arızadır, büyük bir yanılgıdır. Tesettür Allah'ın Settar isminin tecellisidir ve her şeyde, her yerde tesettür olmalıdır. Sözlerimizin tesettürü olmalıdır. Efendim, bakışımızın tesettürü olmalıdır. Hal ve tavırlarımız taşkınlıktan ari, uzak olmak anlamında tesettüre bürünmelidir. Adabı, erkanı kuşanmak anlamında her şeyde tesettürümüz olmalıdır. Erkeğin de giyiminde, kuşamında, oturuşunda, kalkışında, sözünde, kelamında, sesinde bir tesettürü olmalıdır. Settar ismi her yerde, her şekilde tecelli ediyor. Bizde de tecelli etmesi lazımdır diyoruz. Evet, efendim, hiç kimseye beddua etmez, önüne gelen her mümine selam verir, her gelen için ayağa kalkardı. Beddua yok. Özellikle mümin olduğunu bildiğimiz insanlara karşı asla beddua yok. Beddua etmezdi. Efendim, burası çok önemli. Herkese selam verirdi. Önüne gelen her mümine selam, selam, selam. Bugün bakıyorsunuz gençlerde bilhassa, onları çok seviyoruz. Başımızın tacı. Meclise giriyor, suspus. böyle kafa hareketi falan yapıyor ya da yapmıyor. Dalgın, hülyalı geliyor oturuyor. Selam ver. Kardeşim selam vereceksin. Selam şu demektir. Benden sana doğru esenlik olsun. Benden sana zarar gelmez. Ben Allah'ın emrine riayet etmeye çalışan bir insanım ve senin için de iyi dileklerim var. Bu yahu, yani kendini barış ehli olduğunu ilan etmek demektir. Efendim, karşı tarafa bir dua etmektir aynı zamanda selamlaşma. Allah'ın selamı üzerine olsun. Ya, şimdi dolayısıyla selam ver. Ey genç arkadaş, selam ver. Meclise girdiğinde selam ver. Ayrılırken selam ver. Telefonda selam ver. Ondan sonra selam müminin şiarıdır. Mümin efendim selamsız olduğunda bu alemsiz camiye benzer. Caminin tepesinden alemi aldığın zaman caminin şiarını yani göstergesini almış olursun. Aynen onun gibi. Evet. Dolayısıyla selam verirlerdi. Her gelen için ayağa kalkarlardı. Her gelen için ayağa kalkmayı da geleneksel bir adet olarak yapmazlardı. Ya şimdi millet gelmiş, ayağa kalkmamız lazım birader. Ya ayağa da kalkmazsak ayıp olur ya filan diye böyle geleneksel bir telakki ile bizim Anadolu'da olduğu gibi değil. Açık söylüyorum. Niçin kalkılır? Allah'ın mübarek bir kulu geliyor, ruh taşıyan, insanı kamil potansiyeli, Hazreti insan potansiyeli olan efendim, bir Esma-ül Hüsna tecellisine mazhar mahluk geliyor. Arzın halifesi geliyor. Kalk ayağa. Kadın, erkek, çocuk fark etmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma meclise girdiğinde ayağa kalkardı. Niye kalkardı? Bu telakkiyle. Yoksa geleneksel olarak ya şimdi adet gel ayağa da kalkmamıza ayıp olur falan. Ayıp olur dediğin zaman toplumu referans almış oluyorsun. Toplumun rızasını eksen almış oluyorsun. Ama öbür türlü benim arz ettiğim şekilde düşünürsen Allah'ın rızasını baz almış, eksen almış oluyorsun. Düşünmek lazım. Evet, güzel yazı yazardı. Efendim yalnızlığı ve uzeti tercih ederdi. Yemeği çoğunlukla susuz ve yağsız yerdi. Efendim halkın yemeğini yemez ve ağzı bozuk, seviyesi son derece düşük insanlarla sohbet etmekten kaçınırdı. Efendim, sarığını alimler gibi sarar ve sarığın sarkan ucunu iki omuzu arasına bırakırdı. Şimdi efendim eskiden sarık sarmak başlı başına bir tarzdı, bir üsluptu ve bir şeyi ifade ederdi. Yani sarığın sarılış biçimi, sağ mı ucunun bırakıldığı, sola mı bırakıldığı, İki omzun arasına mı bırakıldı, öne mi bırakıldı? Bunların hepsi belli anlamlara gelirdi. Sarığın rengi, yani efendim bir esnafın sarığının rengiyle bir alimin sarığının rengi aynı olmazdı. Savaşa giderken takılan sarığın rengi aynı olmazdı. Yani sarmanın, sarık sarmanın bir başlı başına üslubu vardı, bir tarzı vardı ve bunlar hep işaretlerdi. Evet. Bunlarla insanlar bedihi hale gelir, belirginleşir ve bir alamette dönüşürdü, alametleşirdi. Evet, kazmayı iyi vururdu. Yani güçlü kuvvetliydi de çalışırdı efendim. Çünkü bizim bedensel sıhhatimize de dikkat etmemiz lazım, bedenimizin sıhhatine. Efendim onu da güçlü kuvvetli tutmak için gayret etmemiz lazım. Niye? Bunu emanet olarak taşıyoruz ve bunu güzel yerlerde istihdam etmekle mükellefiz. Evet, işsiz, bedavacı, başkalarının sırtından geçinen asalak ve yiyip şişmanlayan insanları dost etmezdi, edinmezdi. Efendim, bunlara karşı temkinliydi. Dikkat edelim. Yani bünyemizin mecburi gerekleri olabilir ama keyfe düşkünlüğümüzden dolayı habire yemek depoluyorsak, vücudumuzu bu hale dönüştürmüşsek, bu bizde bazı maddi ve manevi sıkıntıları yaşıyoruz hepimiz. Kahramanlık taslamayalım. Günümüzün en büyük sorunlarından biri bu. Bu bizi sıkıntıya sokar her anlamda ve bununla mücadele etmemiz lazım. Evet, tıbb-ı nebeviye ilgisi olduğu söyleniyor. Yürürken sağa sola böyle ayran delisi gibi kafasını sağa sola çevirip bakmazdı. İnsanlar böyle radar gibi yürüyorlar biliyorsunuz. her şeyi görüyor filan. Her şeyi derken ağacı kuşu görse iyi. İnsanların garip halleri, tavırları, bedensel bazı noktaları, bunlar üzerinde ayran delisi gibi insanlar yürüyor. Hayır, mümin insanın yürüyüşünün bir asaleti olur. Elbette kainatı, varlıkları, mahlukatı tefekkür edecek bir seyir halimiz olmalı. Ama ayıplara, kusurlara, noksanlara, olumsuzluklara, nefsimizi azdıracak bazı hallere nazar etmemiz noktasında dikkat etmemiz gerektiğini bize ısrarla söylüyorlar. Evet. Yemeği sağ elle yer, başı açık olarak namaz kılmaz ve yemek yemezdi. Yüksek sesle Kur'an okumazdı. Günde 100 kere abdest bozsa yine abdest tazeler ve bir an bile abdestsiz durmazdı. Bu da eskilerin, büyüklerin en büyük özelliklerinden biridir. Abdestsiz gezmiyorlar. Abdest 100 kere bozsa bile abdesti alıyor. Yani abdest benim silahımdır diyor ve bunu kuşanıyor. Mescit, sahra, mahalle, köy ve dağlara çok gider. Oranın sakinleri olan Türk, Tacik, Arap, efendi, derviş, köle, tüccar, ağa, çoban, deveci, tanıdık tanımadık herkese, çok ilginç, herkese İslam'a göre farz, vacip, sünnet, müstehap, adab, haram, helal, mübah, mekruh olan şeyleri, hayız, nifas, alışverişle ilgili muamelat konularını anlatırdı. Çünkü halkın muamelatı bilmesi lazım. Günlük işlerinde hangi ölçülere riayet edeceğini, manen ölçülerinin ne olduğunu ne yapması lazım, bilmesi lazım. Orada konaklar ve gücü yettiğince insanlara İslam öğretirdi. İlişkisi, diyaloğu bu yöndeydi. Evet, bir kişiden azıcık bir iyilik görse karşılığını iki kat verirdi. Mutlaka. Yanında daima hurma, İri kuru üzüm ve kurabiye bulunur. Bunları her gelene verirdi. Buradaki asıl illet ne? Verirdi. İnsanlara mükrim idi. İkramda bulunurdu. Sen ne bileyim üzüm vermesin de başka bir şey verirsin, değil mi? Yani ama mühim olan ikramın esas olduğudur. Ve manevi anlamda derece kat etmiş, belli mertebelere gelmiş insanlarda ikram hasletinin ön plana çıktığını bakın burada da görüyoruz. Yusuf-u Hemedani Hazretleri'nin ayinesinde bunu görüyoruz, seyrediyoruz. Evet. Halkın tarlasından yürümezdi, namazı uzatmazdı. Hani böyle, aman ne kadar da zahit desinler falan diye namazı yayıyoruz, yay bakalım bir daha yay. Değil, o kendi özel, şahsi durumunda, herkesten uzak durumdayken olur. Yani sen yayarsın, gerektiğinde hatimle namaz kılarsın, ayrı mesele. Ama insanlarla iç içeyken namazı uzatmazdı. Bu da bir inceliktir yani, ona dikkat etmek lazım. Benim en çok hoşuma giden, bendenizin de meşrebine çok uyan, bahar gelince çok gezerdi. Bahar gelince benim naçizane büyüklerde gördüğüm, ilim ve irfan büyüklerinde gördüğüm en büyük şeylerden, özelliklerden biri bu. Baharda çok seyahat ediyorlar. Çok geziyorlar, çok bakıyorlar. Çünkü bahar tecelliyatın en taşkın, tabir yerindeyse en coşkulu dönemlerindendir. Orada bütün esma adeta cömertçe kendisini sunar ve o aynalarda güzellikler çok fazla gözükür. Estetik, hüsn dediğimiz şey, alemdeki hüsniyeti seyretmekle meleklerin raksı çok daha fazla gösterir kendisini gibi hissediyorum. O yüzden bahar gelince çok gezerdi. Hatta yine çağımızın, asrımızın büyüklerinden biri Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin çok güzel bir sözü vardır. Diyor ki, bir bahar bahçesinde bahar kadar güldesteyi marifet ve irfan toplayan dünya yolcusu. Bakınız, bir bahar bahçesinde bahar kadar güldesteyi marifet ve irfan toplayan dünya yolcusu. Şimdi demek istediğim bu çok önemli bir nokta. Sabah işrak, evvabin, teheccüd, istihare namazlarını terk etmiyor. Şehit olmayı arzu ederdi. Şehadet, şahit ola şehit olmak dedik, daha makbuldür diye söylemiştik. Hanımlara hürmet ve riayet ederdi. Yoldan eziyet verici nesneleri temizlerdi. Son bir kısımla isterseniz bu kısmı tamamlayayım, asıl eserimize geçeyim. Bakınız, sui hatimeden korkardı. Ne demek? Yani akıbetinin, sonunun kötü olmasından, eziyetle, efendim, imanını zedeleyerek, maazallah kaybederek ölmekten korkardı. Şimdi hüsnü hatime istemek lazım dualarda. Allah'ım bana güzel bir ölüm ver. Hayatımın sonunu da güzel eyle, akıbetimi de güzel eyle diye dua etmek lazımdır. Sui hatimeden korkardı. Yolu ve tarzı, efendim, yukarıda benim de işte az önce anlattığım, tabii ondan sonra size iki programdır izah ettiğim tarzdaydı. Yolu ve tarzı buydu. Efendim, mezhebi Ebu Hanife ve ashabının tuttuğu yol idi. Fukaralığı severdi. Efendim, Hazreti Şeyh ve ayağına, Şeyh de ayağına meshederdi. Yemeğin başında Bismillah, sonunda Elhamdülillah derdi. Mutlaka ortasında da tefekkür ediyordur efendim. Her nefesi şuurla ve bilinçle alıp verin. Huş derdem, biliyorsunuz. Ayağınıza ve önünüze bakın, nazar ber kadem, nazar der kadem. Vatanda sefer edin, sefer der vatan. Ve halk içinde hak ile olun, halvet der encümen derdi. Bakın burası çok temeldir. Yani ehli irfanın ana haritalarından birini size söylüyorum. Bunu bir daha paylaşalım. Her nefesli şuurla alıp verin, huş der dem. Ayağınıza ve önünüze bakın, nazar der kadem, nazar ber kadem. Vatanda sefer edin, sefer der vatan. Halk içinde hak ile olun, halvet der encümen derdi. Ve efendim bunu hayatının prensibi bellerdi, buna dikkat ederlerdi. Bazen şöyle buyururdu: bu azametli padişahlar ve gafil cahiller, efendim havatırı cahiller dervişlerin duyduğu hazdan gafildirler. Yani bir irfan yolcusunun duyduğu hazdan gafildirler. Dünya cihan padişahı olabilir. Efendim şu kadar kıtada at koşturmuş, bu kadar fetih yapmış, bu kadar toprak ele geçirmiş, şunu yapmış, bunu zapt etmiş, önemli değil. Cihan padişahı bile olsan bir sade mütevazı ehli irfanın aldığı lezzetten efendim uzak olabilirsin, buna cahil olabilirsin, değil mi? Efendim tatmayan bilmez derler eskiler. Tatmadı gitti, yazık derler. Ondan sonra öyle ifade ederlerdi. Sohbet ve hizmet kardeşlerine karşı İsar ehliydi. İsar bugün unutulan kavramlarımızdan biri aziz dostlar. Karşılıksız, hiçbir şey beklemeden feda etmek, vermek anlamına geliyor. Bu da biliyorsunuz sahabe ahlakıdır. Sahabe ahlakında bir tas yemeği olsa bile mumu söndürüp karşı tarafa yiyormuş gibi yapıp tabağın kenarına vurup karşı tarafa ikram etmek vardı. Tabii bugünün bu kadar bencilliğinin, hedonizminin, nalıncı keseri gibi kendine yontmanın hüküm ferma olduğu bu zamanda bunlar bize çok nostaljik gözüküyor. Çok nostaljik. Ay işte bir tas yemekleri varmış da mumu söndürmüşler de kenarına vuruyorlarmış tabağın. Öbür tarafa yediriyorlarmış. Aman canım sen de bunlar yahu geçmişte kalmış esatirül evvelin, yani geçmişlerin masalları gibi filan algılıyoruz. Ama bunlar insan olmanın zirvesidir. İnsanlık budur. Biz insanlığı bugün ekonomik kurtuluş zannediyoruz. Biz bugün insanlığı siyasal kurtuluşta arıyoruz. Siyasal olarak güç sahibi olursak, her yeri zapt edersek, kurumları ele geçirirsek, ekonomiyi yüceltirsek, dünya ekonomisi çapına yükseltirsek, insanların cebine giren gayri safi milli hasıla, kişi başına düşen gelir seviyesini bilmem şuradan şuraya yükseltirsek, ne yaptık? Vatanı kurtardık, dinde hüküm ferma oldu. İşte bol bol da okul filan açarsak, zevahiri de kurtarırsak, hadi bakalım uçtuk gittik. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bu dinin zahirini ancak belki nasıl söyleyeyim karşılayacak ki onu da karşılamaz. Dinin zahiri de çok mukaddestir. Dinin zahiri çok önemlidir, yani zahir deyip geçme efendim. Cevizin kabuğu cevizin özünden içinden ayrı değildir. kabuğu sağlam tutmadığınız sürece özünü geliştiremezsiniz, içini geliştiremezsiniz. Bunlar birbiriyle bir bütündür. Neyse, yani bugünkü bizim anladığımız sosyal gelişmişliği biz dinin gelişmişliğiyle paralel algılıyoruz. Ekonomik, siyasal güç sahibi olmayı, yükselmeyi efendim dinin kurtuluşu, dinin kitlelere mal oluşu ile eşdeğer algılıyoruz. Burada ciddi arızalar var. Üzerinde yoğun yoğun, çok yoğun düşünmek lazım. Neyse. Şimdi efendim talebesine diyor ki, ey Abdülhalik, bunları yazan zat, havatırı tanıma işi sana havale edilmiştir. Yani gönlüne gelen duyguları, düşünceleri, evhamı, vesveseyi, ilhamı ayırt edeceksin. Bunlarla meşgul olacaksın diyor. Beni çok etkileyen bir sözü aziz dostlar, zahirinizi dağınıklıktan kurtarın. Zahiri dağınık olanın batını ve gönlü de dağınık olur. Yani bir insanın saçı bir yerde, ağzı bir yerde, burnu bir yerde, paçası bir tarafa gidiyor, ayakkabı bir tarafa gidiyor, odasına giriyorsun çarşamba çanağı gibi, yatak yorgan bir tarafta, yastık bir tarafta, kitap bir tarafta, elbise bir tarafta filan, böyle efendim cıfıt çarşısı gibi derler eskiler. Biz küçükken o tabirleri kullandığımız çarşamba çanağı gibi derler. Böyle olunca bu bugün şeye efendim, üretkenliğe, zekaya falan hamle ediliyor. Ya dağınık insanlar zeki olur. Dağınık insanlar acayip üretken olurlar. Bakmayın siz, tembel insanlar çok üretken olur filan diye. Hayır efendim. Bu irfan ahlakına uygun bir şey değildir. Zahiri dağınık olanın batını dağınık olur. Bir adamın masası dağınıksa, sandalyesi dağınıksa bu adamın içinin dağınıklığına bu sirayet eder. Dolayısıyla zahir ve batın ikisi de derli toplu olacak. Zahirinize dikkat edin, zahirinizi dağınıklıktan kurtarın, zahiri dağınık olanın batını ve gönlü de dağınık olur. Bunu bugün bir prensip olarak şahsen ben benimsememiz ve üzerinde durup kafa yormamız gerekir diye düşünüyorum. Ve sizinle paylaşıyorum. Birkaç nokta daha kaldı, bitireyim dedim ama gönlüm de el vermiyor. Hemen geçemiyorum. Çizdiğim noktalar var çünkü. Efendim, hastaları ziyaret ederdi. Evet. Kadı, müftü, kethuda, imam, müezzin ve bekçilere yaptıkları işin sevabını anlatır, onları hayra teşvik ederdi. Kadılar da, müftüler de. Çünkü onlar ehli irfandan nasihat alacaklardır. Efendim ben fetva veriyorum, ben fetva makamındayım, ben şöyle bir dini işler efendim yüksek kurulundayım, şuyum buyum falan yok. Ehli irfan bu konuda başka bir efendim konumdadır, başka bir durumdadır. Dolayısıyla kadıya, müftüye, ketüdaya, imama, müezzine nasihat ederdi ve doğrudan yalan olunuz derdi, onları haya teşvik ederdi efendim ve onlara böyle nasihatlerde bulunurdu. Semerkand'ın önde gelenlerine kale yapmalarını söylerdi. Yani o memleketin korumasıyla ilgili, korunmasıyla ilgili de tavsiyelerde bulunurdu. Şunu söyleyeyim, hastaları ziyaret eder. Çok ilginç bir özelliği ki bir Müslüman ahlakı bu, çok güzel. Borç verir ve geri istemezdi. İşte yiğitlik. Karz-ı Hasen müessesesi bugün sadece kitaplarda kalmış bir müessesedir. İnsanlar borcu olduğunda birbirinden isteyemiyor. Hemen bankalara yönlendiriliyorlar. Git bankadan kredi al kardeşim. Bana bulaşma. Benim hesabım var, işim var. Bu kadar rasyonelleşmiş, bu kadar donuklaşmış, bu kadar birbirinden uzaklaşmış, birbirine karşı katılaşmış ve insanlar kurumlara her şeyi havale eder duruma geliyorlar. Bakın, kurumlar önemlidir. Ama kurumlar bizim şahsi yapacağımız hayırlardan bizi uzaklaştıracak şekilde havalecilik makamına dönüşmüşse oturup düşünmemiz lazım. Efendim, dinle ilgili bir kurum yapıyoruz. Kur'an kursu yapıyoruz. İmam Hatip Mektebi yapıyoruz falan. Bu bizim kendi şahsi dini vazifelerimizi yapmamız gerekenleri çocuklarımıza, etrafımıza, ailemize havale ettiğimiz, kendi üzerimizden vazifeyi düşürüp onlara yıktığımız bir hale dönüşürse burada tehlike çanları var. Havale edilmez din. Bizzat sahip çıkacağın, deruhte edeceğin, hayatında temsil edeceğin bir hakikattir. Aynı şekilde banka ve işte hayır kurumları mesela diyor ki ben diyor sana sadaka zekat veremem diyor. Git diyor filanca yardım kuruluşundan diyor ver bilgilerini sana yardımda bulunsunlar diyor. Olmaz efendim. Yardım kuruluşları bizim şahsi yardım vazifemizin havale edildiği, kendimizin yapmadığı vazifeyi oraya yıktığımız hale dönüşürse bu biter. Nasıl biter? Batı'da bunun karşılığı şudur bakın. İnsanlar bir duruma düştüklerinde hemen derler ki sosyal yardımlaşma kurumu baksın, belediye baksın, şurası baksın diye hemen kurumlara havale edilir. Adam yerde çırpınıyor, ölüyor, ağzından köpükler çıkıyor diyor ki işte filanca kurumun yetkilileri gelsin baksın. Ya senin orada müdahale etmen lazım. Yani bireysel insani sorumluluğunu, vicdanının anlık yansımalarını, o anda harekete geçecek noktaları havale ediyor. Kurumlara havalecilik bu anlamda bir felakettir. Bizzat sahip çıkman gereken durumlar vardır. Kurumları üzerinden sorumluluğu atıp havale edeceğin bir merci olarak kullanma lüksümüz yoktur. Efendiler, yoktur. Evet. Borç verir ve geri istemezdi. Evet, Allah bizi veren el eylesin inşallah. Veren el eylesin. Kendisi de çok konuşmazdı. Odasında hasır, keçek, kepenek, ibrik, iki yastık ve kazandan başka bir şey yoktu. Sade. Sadelik zenginliktir. Sadelik derinliktir. Evet, zengini zenginliğinden dolayı fakire tercih etmezdi. Aman efendim zengin gelmiş, büyük fabrikatör, büyük iş adamı, büyük bilmem ne. Şöyle, o geldiği zaman ekstra tavırlar, hareketler, eğilmeler, bükmeler, izzet, ikram, milleti etrafı koşturmalar, böyle bir şey yok. İrfan ahlakında zengini fakire tercih etmek yoktur. Kim yaparsa yapsın, babamız bile yapsa yanlıştır. Eğer bu bir ölçüdür, efendim bir fakir geliyor bir zengin geliyor. Fakire karşı tavrı lalettayin, sıradan böyle idareten yarım ağızla yarım muhatabiyet. Ama zengin, itibarlı veya işte ünvanı olan falan birisi geldiği zaman hayır. Bu ayrıcalık nerede olabilir? İlim ve irfanca mertebesi yüksek insanlara, zatlara karşı olabilir. O ayrı meseledir, o hürmettir. Ama sadece makamı yüksek diye, dünyevi makamı, konumu var, bilmem şunu var, bunu var, efendim zenginliği var diye tavır ve davranışlarımız mübalağalı hale geliyorsa, burada hakikaten çanlar, ziller çalıyor demektir efendim. Tehlike çanları derler ya, çalıyor demektir. Evet. Ya Allah. Şimdi evet, zengini zenginliğinden dolayı fakire tercih etmezdi. Sürekli sahabenin fakir ve zenginlerin hallerini anlatır. Efendim talebelerine de onlara tabi olmayı emrederdi. Evet, mektebi vardı, ders verirdi efendim. İşlerinde acele etmez ve musibetlere sabrederdi. Çok önemli nokta daha, herkese sırrını söylemezdi aziz dostlar. Sır bir emanettir, herkese söylenmez. Söylediğin andan itibaren sen o sırrını söylediğin kişinin mahkumu, kölesi haline gelirsin. Söylemeden önce sen onun efendisi durumundasın, sırrının. Söyledikten sonra onun kölesi durumuna düşersin. Herkese sır söylenmez. İnciler domuzların önüne atılmaz. İncilerini nerede saçtığına dikkat edeceksin. Mahrem hallerini kiminle paylaştığına dikkat edeceksin. Namahremlerle, biganelerle hemdem olunmaz ve mahrem haller paylaşılmaz. Söyleme sırrını namahreme, o da gider söyler başkasına namahreme. Evet, bunlar hep prensiplerdi. Ama işte şimdi artık sır falan kalmadı, her şeye bir bakıyorsunuz. İnsanlar en ufak hallerini sosyal medyadan herkese duyuruyorlar. Her şeyi fahiş ediyorlar. Efendim sırrını paylaşıyor, özelini paylaşıyor, ailesini paylaşıyor, eşini paylaşıyor, kızını paylaşıyor. Kızı bütün hallerini, her şeyini paylaşıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bu kadar mahremin yağmalanması olabilir mi? İnsan ruhunu bu kadar yağmaya açabilir mi? Ama açıyoruz. Bugün özelimizi, mahremimizi yağmalatıyoruz. Mahremin yağmalandığı bir zamanda yaşıyoruz. O yüzden insanların hiç kendine ait bir dünyaları, bir evrenleri yok. Kendine ait bir evreni, bir alemi, bir enfüsü, enfüsi alemi olmadığında oradan bir şey de bekleyemiyorsunuz işte. Bir derinlik, bir hal, bir şey bekleyemiyorsunuz. Bitkileri aziz bilirdi. Onların bulunduğu yere asla bevletmez, idrar yapmaz ve tükürmez. Bitki azizdir. Bitki azizdir. Çünkü bitki Allah'ın mahlukudur ve bize hizmet eden çok aziz bir varlıktır. Orada tecelliyat var. Bitkileri aziz bilirdi. Kafasına göre koparmazdı. Bırakın koparma, işte bakın tükürmüyor. Ne demiştik daha evvel? Toprağa, bitkiye tüküren yüzüne tükürür. Evet. Hak sözünü çok söyler. Allah-u Teala'yı anmadan yemek yemez ve şöyle derdi. Lokma yemek tohum atmaktır. Aman Allah'ım. Çok güzel. Üzerinde çok durmak lazım. Lokma yemek, yediğin her lokma bir tür tohum atmaktır. Tohumu bilinçli ve uyanık olarak atmak gerekir ki gıda itaat olsun. Sen eğer zakkum tohumları atarsan midene, senden zakkum çıkar. Zakkum meyveleri verir. Ama tuğba tohumları atarsan, yediğin gıdaya dikkat eder, ölçüsüne, lokmasına, efendim helaliyetine, değil mi? Ona dikkat eder, zamanlamasına dikkat edersen, bu bir tohum atmak gibidir. Bakış açısına bakar mısınız? Lokma yemek karnını doyurmaktır. Vallahi yiyeceksin, rahatlayacaksın, oh uyuyacaksın. Şimdi bu bedevi bakışı nerede? Şu zatın lokma yemek tohum atmaktır bakışı nerede? Ya, her bir lokmaya bir tohum gibi bakıyor. Ben diyor bu tohum ne tohum atıyorum, buna bakayım diyor. Ve bu bende diyor neşvi nema bulacak. Bu benim azalarımda, halimde, ahvalimde ne yapacak kendisini bütün vücudumda gösterecek, meyve verecek diyor. Efendim günde şu kadar su tüketin, şu kadar meyve tüketin, salata tüketin. Şunu yatmadan önce mutlaka yiyin, bunu yiyin, bilmem ne alın. Şimdi bu diyet dilindeki lütfen... Dünyeviliğe bakar mısınız? Yemeğimizi yönlendiren bu diyetisyenler ve bunların kullandığı dil, diyetisyenler, efendim gurmeler, yemek tavsiyecileri, ondan sonra sağlık programı adı altında yapılan şeylerde yapılan izahlar, ortaya konulanlar. Ne kadar dünyevi bir dil kullanış, farkında mısınız? Efendim. Şu kadar yiyelim mutlaka, haftada bir et yiyelim, bilmem ne yapalım, işte protein alalım, karbonhidrata dikkat edelim. Şimdi böyle bakılıyor. Yani her şeye dünyevi bir perspektiften bakıyoruz gıdayla ilgili. Ama burada ne diyor Hazret? Bir daha söyleyelim. Lokma yemek tohum atmaktır. Arkadaş, vücuduna attığın tohumlara dikkat edeceksin. Bunların mutlaka meyveleri olacak. Ya zakkum ya tuğba. Evet ya Allah. Şimdi efendim bunları bu şekilde tamamlayalım. Ve... burada bir noktalı virgül koyalım. İkinci kısım kitabın Rutbetül Hayat kısmı. Burası Hazretin, buraya kadar olan kısım Hazretin şahsi halleriydi. İrfanının tezahürüydü, hayattaki tercihleriydi. Kur'an'dan, sünnetten, ilimden, irfandan anladığının somut davranışlar halinde kendisini ortaya nasıl koyduğunun izahı idi. Efendim ve göstergeleriydi. Bunları sizinle paylaştım. İstiyorum ki Rutbetül Hayat kitabından o ikinci kısma bir iki cümleyle başlayalım. Ondan sonra da müsaade isteyelim. Şimdi efendim, hamd Allah-u Teala'ya mahsustur. Ezeli hamdiyle hamd eden ve öven, daimi tevhidinin keremiyle gören, ebedi tekliğinin müşahadesiyle tek olan, zahiri kahrının azametiyle cebbar, batini azametinin kahrıyla kahhar. Cebbar ve kahhariyeti nasıl güzel izah etti. Bir daha. Zahiri kahrının azametiyle cebbar, batini azametinin kahrıyla kahhar. Hakimiyetinin yüceliğiyle melik, kayyumi izzetinin mülküyle mükebbir, merhametinin güzelliğiyle vasi ve rahmetinin genişliğiyle muhsin odur. Ne güzel övüyor. İşte Allah'ı isimleriyle tanırsak, Esma-ül Hüsna'sıyla tanırsak, hamdimiz, ifademiz, beyanımız da böyle olur. Evet. Şimdi Allah-u Teala seni sevdiği ve razı olduğu şeylerde muvaffak kılsın. Canlı kimdir ve hayat nedir diye sordun. Yani bir talebesi gelmiş ya da etraftan bir insan, ondan sonra Hazrete Yusuf-u Hemedani Hazretlerine bir soru sormuş. Demiş ki, efendim canlı kimdir? Hakikaten hay olan kimdir? Efendim ve hayat nedir? Ben demiş bunu merak ediyorum. Canlı dediğin şey nedir? Ve hayat nedir? Çok güzel bir soru. Tabii büyük sorular bunlar. Cevap, Allah muvaffak etsin. Allah seni tevfikiyle, refik eylesin, yoldaş eylesin diyor. Bilesin ki basiret ve yakin ehline göre, yani basireti açılmış, ehli yakin olmuş zatlara göre canlı, hay demek. Biliyorsunuz, özür dilerim, hayvan canlı demektir aslında, hayvan. Ama bizde dört ayaklılara sadece hamledilmiştir, hani animal anlamında yorumlanmıştır. Hayır, hayvan canlı demektir yani. Hay ismine mazhar olan her şey canlıdır. Evet, canlı avunup teselli olan kişidir. İşte filmin koptuğu yer burası tabir yerindeyse. Canlı neymiş? Canlılık, dirilik. Avunup teselli olan kişidir. Ne ile avunuyorsun dünyada ve ne ile teselli oluyorsun, bana bunu söyle. Avunduğun ve teselli olduğun şeyler, limanlar, sığındığın limanlar senin hayatındır, senin canlılığındır. Evet, hayat da bir tür avunmak ve teselli olmaktır. Yedi kat gök ve yerin mahlukatı, teselli ve huzur bulma konusunun özünde hemfikirdiler. Herkes bir teselli, bir huzur arıyor aziz dostlar. Bütün çabalarımız, bütün gayretlerimiz, yelip yortmalarımız, koşturmalarımız, kendimizi oradan oraya vurmalarımızın altında hep bu vardır. Efendim, hep kendini bir teselli pınarına yaklaştırma çabası vardır. Bir huzur arayışı vardır. Evet, yedi kat gök ve yerin mahlukatı teselli ve huzur bulma konusunda hep hemfikirdir. Ancak teselli olma ve huzur bulma yerleri farklı farklıdır. Herkes bir yerde teselli bulur. Kimi bataklıkta, kimi gökyüzünde. Evet, kimi pisliğin koynunda, gübrenin içinde, kimisi ise efendim Aliyül Ala bir mertebede bu teselliyi bulur. Ondan sonra diyor, herkesin kendi makam ve durumuna göre bir teselli yeri vardır. İnsan onun varlığıyla huzur bulur. Allah'ın varlığıyla huzur bulur. Hakkın, hakikatin varlığıyla huzur bulur. Rahatlar ve sakinleşir. İnsan hak, hakikat dışında bir şeyle rahat bulup, huzur bulup sakinleşemez. Evi, barkı, katı, yatı, malı, mülkü, parası, hesabı istediği kadar olsun. İnsanoğlu başka yerde huzur bulamaz. Ruh sakinleşemez, teskin olamaz. Onu kaybettiği zaman muzdarip ve huzursuz olur. Hakkı, hakikati kaybedince muzdarip ve huzursuz olur. Onunla rahatlayıp gönlü sıkıntıdan kurtulduğu için hak yolunun yolcuları olan peygamberler şöyle demişlerdir. Falan kişi falan şeyle canlıdır. Onunla yaşamaktadır. Bu canlıyı ve hayatı tanımada genel bir kaidedir. Yani bir kişi neyle teselli buluyorsa onunla canlıdır. Bir kişi mutluluğu ve huzuru nerede bulduğunu zannediyor veya buluyorsa onunla hayattadır. Hayatı odur. Dolayısıyla ben bu konuda neyle, nerede, ne şekilde teselli buluyorum? Kendi huzurumu bulma noktasında arayışım nerede kendisini gösteriyor? Bunu çok iyi sorgulamamız gerektiğini bize Yusuf-u Hemedani Hazretleri söylüyor. Bu derin hakikatin mütalasını, gönlümüzde deveranını biraz size bırakıyorum. Böylece küçük bir başlangıçla aslında ağzınıza bir parmak bal çalmış oluyorum. Bu balın tadıyla biraz meşgul olun. Bunun ardında ne var diye biraz merak edin istiyorum doğrusu. Efendim ve bugünkü sohbetimi, bugünkü paylaşımımı, programımı burada hitama erdirmek istiyorum. Efendim kifayeti müzekkere diyorum. Aziz dostlar, Erkam Radyomuzda Bir Alim Bir Eser programımızda Hayat Nedir kitabı, Rutbetül Hayat kitabının ikinci kısmını beraberce paylaştık. Pro kitabında ikinci kısmına aynı zamanda başlangıcı yapmış olduk. Efendinize, efendim, hepinize muhabbetlerimi arz ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız.